Kitabın adı Kızıl Nehirler. Yazarı Jean-Christophe Granger. 18. ayrım. Saat akşamın 6:30'una geliyordu. Tao havuzu yakınlarında bir telefon kulübesi gördü. Durup Grazie'nin numarasını çevirdi. Artık talimatların dışına çıkmıştı. Gizli bir heyecan veriyordu bu duygu. Köprüleri atmıştı. Komiser kükredi. Yolda olduğunu umuyorum karım. Saat 6 demiştik. Komiser iz üzerindeyim. Neyse, bırakın sonuna kadar gideyim. Her adım sezgilerimin doğru olduğunu kanıtlıyor. Mezarlık konusunda yeni bir gelişme var mı? Hem yalnız kurdu oynuyorsun, hem de benden sana. Cevap verin, araba bulundu mu? Croisier içini çekti. Lot, Lot-et-Garonne, Dardon, Avignon ve Vaucluse bölgelerinde 8 Lada, 2 Trabant ve 1 Skoda sahibi belirledik. O arabalardan hiçbiri bizim aradığımız değil. Sahiplerinin o saatlerde nerede olduklarını belirlediniz mi? Hayır. Ama mezarlık yakınlarında lastik izleri bulduk. Çok kötü cinsten karbon lastikler. Bizim arabanın sahibi hala arabanın fabrika çıkışındaki lastikleri kullanıyor. Bizim bulduklarımızın üzerinde Michelin ya da Goodyear var. Alıcıların değiştirdiği ilk şey bu arabaların lastikleriymiş. Hala aramaya devam ediyoruz öteki bölgelerde. Hepsi bu mu? Şimdilik bu. Seni dinliyorum. Geri geri yürüyorum. Geri geri mi? Ne kadar az şey bulursam o kadar doğru yolda olduğuma inanıyorum. Dün geceki soygunların ardında çok daha ciddi bir iş var komiser. Nasıl bir iş? Bilmiyorum. Bir çocukla ilgili. Kaçırılması ya da öldürülmesi bilmiyorum. Sizi ararım. Komisere yeni bir soru sorma fırsatı bırakmadan telefonu kapattı. Sete yaklaşırken deniz kenarındaki küçük bir köyden geçti. Lyon körfezinin suları burada topraklarla karışıyor, sazla çevrili sınırsız bir bataklık oluşturuyordu. Polis değmeni yavaşladı. Hiçbir teknenin görünmediği iç karartıcı limana, kepenkleri inik evler arasında asılmış kapkara, uzun balık ağlarına baktı. Her yer ıssızdı. Havaya ağır bir koku hakimdi. Balık ya da deniz kokusu değil, daha çok asit ve dışkı yüklü bir gübre kokusuna benziyordu. Karim Abduf gideceği yere varmak üzereydi. Yol işaretleri manastır yönünü göstermeye başladı. Batan güneş bataklıkların yüzeyinde uzun bıçaklar gibi keskin tuz tabakalarını aydınlatıyordu. 5 kilometre kadar sonra Karim sağ taraftaki dar yolu gösteren yeni bir işaret gördü. İğreti yollara, çevresi karmakarışık sazlıklarla, kamışlıklarla çevrilmiş yeni virajlara girip çıktı. Sonunda manastır binalarını karşısında buldu. Şaşkınlıktan ağzı açık kaldı. Koyu kumların ve ayrık otlarının arasından görkemli iki kilise yükseliyordu. İçlerinden birinin ustalıkla taşlanmış kuleleri, dev pastalara benzeyen çizgili kubbelerle sonlanıyordu. Kırmızı renkli olan diğer kilise, küçük taşlardan örülmüştü ve daha büyüktü. Tepesinde dışa doğru çıkıntı yapmış, tekerlek gibi yüz yuvarlak geniş bir kule vardı. Denizden gelen rüzgarda terk edilmiş tekneleri anımsatan iki gerçek bazilikaydı bunlar. Böylesine ıssız, böylesine terk edilmiş bir yerde bu kadar görkemli iki kilisenin bulunmasını bir türlü anlayamadı Magrib'le. Yaklaşırken iki tapınağın arasında üçüncü bir yapı daha gördü. Yan yana küçük pencereleri olan tek katlı bir binaydı. Kuşkusuz iki kutsal tapınağa dokunmamak için sıkışmış gibi görünen asıl manastır binası. Arabasını durdurdu. Şimdiye kadar dine bu kadar yaklaşmamış olduğunu düşündü. Ne de bu kadar kısa sürede ne de bu kadar sık. Bu düşünce daha önce işittiği bir düşünme biçimini hatırlattı. Kan Eklüz'deki polis okulundayken bazı komiserler gelir, başlarından geçen olayları anlatırlardı. Bu öykülerden biri Karim üzerinde derin bir etki bırakmıştı. Tel çerçeveli gözlük takmış, saçlarını alabroz kestirmiş iri kıyım biriydi. Anlattıklarına hayran olmuştu. Adam cinayetin hep tanıkların ve yakınların düşüncelerine yansıdığını anlatmıştı. O düşünceleri birer ayna olarak görmek gerektiğini, katilin mutlaka aynalardan birinin kör açısında gizli olduğunu söylemişti. Adam çılgın birine benziyordu ama bütün dinleyicileri avucuna almayı bilmişti. Atomik yapılardan da söz etmişti. Ona göre ne kadar önemsiz olursa olsun bazı unsurlar, bazı ayrıntılar soruşturma sırasında tekrar tekrar ortaya çıkıyorsa derin bir anlamları var demekti. Onlara önem vermek gerekirdi. Her cinayet bir atom çekirdeğiydi. Tekrarlanan unsurlarda derin bir gerçeğin altını çizen, çekirdeğin çevresinde dönen elektronlardı. Karim gülümsedi. Tel çerçeveli omzu kalabalık haklıydı. Söylediklerini şimdiki soruşturmaya uyarlamak da mümkündü. Sabahtan beri karşısında apansız yakalanması gereken bir gerçek beliriyordu. Taş sundurmaya doğru ilerleyip zile bastı. Birkaç saniye sonra aralanan kapıda bir tebessüm belirdi. Siyah ve beyazla çevrili, eski bir tebessüm. Karim daha ağzını açmaya fırsat bulamadan rahibe kenara çekilip buyurdu. "Girin oğlum." Karim çok sade bir hole girdi. Sadece loş yansımaları olan bir tablonun üzerine beyaz duvara asılmış tahta bir haç vardı. Sağdaki koridor boyunca bir iki açık kapıdan sızan grimsi aydınlığı gördü. En yakındaki kapının aralığından bir dizi vernikli iskemleyi, açık renk muşamba kaplı zemini gördü. İbadet yerinin sade ve kusursuz görüntüsüydü. "Beni takip edin," dedi rahibe, "yemek yiyorduk." "Bu saatte mi?" Rahibe gülümsemesine engel olamadı. Gözlerinde bir genç kız yaramazlığı vardı. "Karmelitlerin zamanlarını nasıl kullandıklarını bilmiyor musunuz? Her akşam 7'de dua ediyor olmamız gerek." Karim, silüetin peşine takıldı. Gölgeleri muşambaya yansıdı, tıpkı bir gölün suyuna yansır gibi. 30 kadar rahibenin çiğ bir ışık altında gevezelik ederek yemek yedikleri büyük bir yemekhaneye girdiler. Yüzler ve başlıklar hafifçe kartonlaşmış bir kuruluktaydı. Bazıları polis değmenine baktı, bazıları gülümsedi ama kimse konuşmasını kesmedi. Karim, değişik diller konuşulduğunu duydu. Fransızca, İngilizce, bir de bir Slav dili, muhtemelen lehçe. Rahibenin talimatına uydu. Masalardan birinin ucuna, içinde toprak rengi pıhtılar yüzen bir çorba kasesinin önüne oturdu. "Yiyin oğlum, sizin gibi iri yarı biri." "Yine oğlum, her zamanki gibi." Ne var ki, rahibeyi azarlayacak cesareti yoktu. Gözlerini tabağına indirdi. Dünden beri bir şey yemediğini düşündü. Çorbayı birkaç kaşıkta bitirdi. Sonra da dilim dilim ekmek ve peynir yedi. Yediği her şey evde, evdeki imkanlarla yapılmış yemeklerin özel ve mahrem tadını taşıyordu. Paslanmaz çelik sürahiden bardağına su doldurdu. Sonra gözlerini kaldırdı. Rahibe yanındakilerle birkaç kelime etmekle birlikte gözünü ondan ayırmıyordu. Mırıldandı. "Saçlarınızdan söz ediyorduk." Rahibe kıkırdadı. "O örgüleri nasıl beceriyorsunuz?" "Doğal olarak," diye cevap verdi. "Kıvırcık saçlar eğer kesilmezse doğal olarak örgü şeklini alır. Jamaika'da bu gibi örgülere dreadlock denir. Orada erkekler saçlarını kesmezler, sakallarını tıraş etmezler. Hahamlar gibi dinlerine aykırı bulurlar saç sakal kesmeyi. Dreadlocklar yeterince uzayınca daha ağır olmaları için toprak doldurulur, sonra da..." Karim sözünün ortasında durdu. Ziyaretinin nedeni birden aklına gelmişti. Soruşturmasından söz etmek için ağzını açtı ama fırsatını bulamadan rahibe ciddi bir sesle sordu. "Bizden ne istiyorsunuz oğlum? Neden ceketinizin altında bir tabanca taşıyorsunuz?" "Polisim, rahibe Andrei ile görüşmem gerek, mutlaka." Rahibeler gözlerini ondan ayırmıyorlardı ama Karim söylediklerini duyduklarından emindi. Kadın cevap verdi. "Haber veririz." Yanındakilerden birine belli belirsiz bir işaret yaptı, sonra Karim'e döndü. "Benimle gelin." Polis değmeni vedalaşmak ve teşekkür etmek istercesine masanın karşısında durup eğildi. Onu konukseverlikle karşılayan, kadınları selamlayan bir haydut. Yeniden parlak koridora girdiler. Ayaklarından hiç ses çıkmıyordu. Rahibe birden döndü. "Sizi uyarmışlardı değil mi?" "Ne konuda?" "Onunla konuşabilirsiniz ama onu göremezsiniz. Onu dinleyebilirsiniz ama yaklaşamazsınız." Karim, başlığın birer gölgelik gibi kıvrılmış kenarlarına baktı. Bir sunak. Göklerin ışığıyla aydınlanmış bir kubbe. Roma göğünü yırtan çan kuleleri. Katoliklerin tanrısına bir yüz çizmek istediğinizde, insanın kafasına üşüşen bu kilişelerden birini düşündü. "Karanlıklar," diye fısıldadı rahibe. Rahibe Andre karanlıklar yemini etti. 14 yıldan beri onu göremiyoruz. Artık kör olduğuna inanıyoruz. Dışarıda güneşin son ışıkları masif yapıların ardında kayboluyordu. Issız avluya soğuk karanlıklar üşüştü. Yüksek kulelik kiliseye doğru ilerlediler. Binanın sağ duvarında tahtadan yapılmış küçük bir kapıya yöneldiler. Rahibe cübbesinin kıvrımlarını araştırdı. Karim anahtar tıkırtıları, taşın üzerinde metal sürtünme sesleri duydu. Rahibe onu yarı aralık kapının önünde bıraktı. Her yer karanlıktı. Ama bu karanlığın içi nemli kokular, titrek mumlar, aşınmış taşlarla dolu gibiydi. Karın birkaç adım atıp gözlerini kaldırdı. Kubbenin yüksekliğini seçemiyordu. Vitrayların hafif aydınlığı çoktan karanlıklar tarafından kemirilmiş, mumların alevi soğuğa, kilisenin ezici büyüklüğüne tutsak olmuştu. İstiridye biçimindeki kutsal su kabının yanından günah çıkarma yerlerinin önünden geçti. Gizli ibadet malzemeleri saklıyora benzeyen yüklükler boyunca yürüdü. Yine kararmış bir şamdan bal mumu birikintileri içinde yanan mumlar gördü. Burası boğuk hatıralar canlandırıyordu kafasında. Kökenine rağmen, cildinin rengine rağmen bilinçaltı Katolik inancının etkisinde kalmıştı. Yetiştirme yurdundaki kırılgan çarşambaları, mutlaka din dersine ayrılmış öğleden sonranın televizyon programlarını hatırladı. Haç yolundaki kurban, Hazreti İsa'nın iyiliği, ekmeklerin çoğalması, bütün o salaklıklar. Karım içinden bir nostalji, eğitimcilerine karşı bir sevgi dalgası yükseldiğini hissetti. Böylesi duygular yaşadığı için kendini öfkelendi. Magripli geçmişiyle ilgili ne bir güçsüzlük duymak istiyordu, ne de o geçmişi hatırlamak. O bugünün çocuğuydu. Şimdinin yarattığı bir varlık. En azından böyle olduğunu düşünmekten hoşlanıyordu. Kubbelerin altında ilerledi. Tahta kafeslerin ardında, girintilerin dibinde koyu renkli halıları, beyazımsı harç döküntüleri, altın varaklı tabloları seçebiliyordu. Her adım atışında bir toz kokusu. Birden boğuk bir ses duyup başını çevirdi. Karanlıkların içindeki gölgeyi görmesi ve farkında olmadan kavradığı Glow'un kabzasını bırakması için birkaç saniye geçti. Rahibe Andre, yüklüklerden birinin ortasında tamamen hareketsiz duruyordu. 31. Kısım. Başını öne eğmiş, başlığı tüm yüz hatlarını gizliyordu. Karim, karşısındakinin yüzünü göremeyeceğini anladı. Kafasında bir ışık yandı. Belki de rahibe ile küçük çocuğun yüzünde akrabalıklarını kanıtlayan ortak bir işaret vardı. Belki de rahibe ile çocuk ana oldu. Bu düşünce aklını öylesine kurcaladı ki rahibenin ilk sözlerini anlayamadı bile. "Ne dediniz?" diye kekeledi. "Size ne istediğinizi sordum." Ses ciddi ama yumuşaktı. Kemanın tellerini gıdıklayan yayın kılları gibi. "Rahibe Andre, polis değmeniyim. Size Jude'u sormaya geldim." Siyah başlık kıpırdamadı. "Bundan 14 yıl önce," diye sürdürdü sözlerini karım, "Sarzak adlı küçük bir kentte, küçük bir çocukla, Jude Itero ile ilgili bütün fotoğrafları çaldınız ya da yok ettiniz. Kahor'da bir fotoğrafçıya rüşvet verdiniz, çocukları kandırdınız, yangınlar çıkarıp hırsızlıklar yaptınız. Bütün bunlar birkaç fotoğrafın üzerindeki bir yüzü silmek için. Neden?" Rahibe hareketsizdi. Başlığının kıvrımı bir hiçlik kemeri oluşturuyordu. "Emirleri yerine getiriyordum," dedi sonunda. "Emirlerimi? Kimin emirlerini?" "Çocuğun annesinin." Karim, vücuduna batan binlerce iğneyi hissetti. Kadının doğru söylediğinden emindi. Bir saniyede rahibe anne-oğul varsayımını terk etti. Rahibe, Karim'le arasındaki tahta parmaklığı açtı. Karim'in önünden geçti. Kararlı adımlarla hasır iskemlelere doğru yürüdü. Bir sütunun dibinde, doğa iskemlesinin üzerine, kafası eğik, diz çöktü. Karim, bir üst sıraya geçip, rahibenin karşısına oturdu. Örülmüş hasır, kül, tütsü kokusu çevresini sardı. "Sizi dinliyorum," dedi gözlerini yüzün yerindeki gölge lekesine dikerek. "Bir pazar akşamı, Temmuz 1982'de bir pazar akşamı beni buldu." "Onu tanıyor muydunuz?" "Hayır, burada görüştük. Yüzünü görmedim bile. Bana ne adını verdi, ne de kendisiyle ilgili başka bir bilgi. Sadece bana ihtiyacı olduğunu söyledi. Çok özel bir iş için. Oğlunun okul fotoğraflarını yok etmemi istiyordu. Yüzüyle ilgili tüm izleri silmek istiyordu." "Neden?" "Deliydi." "Lütfen, başka bir açıklaması olmalı." "Çocuğun iblislerce izlendiğini söylüyordu." "İblisler mi?" "Söylediği söz buydu. Onun yüzünü aradıklarını söyledi." "Başka hiçbir açıklama yapmadı mı?" "Hayır, oğlunun lanetli olduğuna inanıyordu. Yüzünün iblislerin lanetini yansıtan bir kanıt olduğuna. Oğluyla birlikte laneti 2 yıl geciktirdiklerine, ne var ki kaderin onları yakaladığını, iblislerin çevrelerini sardığını söylüyordu." Sözlerinin hiçbir anlamı yoktu. Bir çılgındı, çıldırmıştı. Karim, Rahibe Andre'nin hiçbir sözünü kaçırmadı. Bu kanıt sözcüğünün ne anlama geldiğini henüz anlamıyordu ama gerçek apaçıktı. 2 yıllık geciktirme Sarzak'ta gerçek gizlilik içinde geçen 2 yılı tanımlıyordu. Öyleyse ana oğul nereden gelmişlerdi? Küçük Şut, tehlikeli yaratıkların tehdidi altında yaşıyorsa, böyle bir görevi herkesin kolayca tanıyacağı bir rahibeye vermenin anlamı var mı? Kadın cevap vermedi. Lütfen Rahibe Andre diye mırıldandı Karim. Çocuğunu saklamak için elinden geleni yaptığını ama iblislerin daha güçlü çıktıklarını söylüyordu. Bundan böyle yüzüne büyü yapmaktan başka bir yol olmadığına inanıyordu. Ne? Anlattığına bakılırsa fotoğrafları bulup yakmak görevi bana düşermiş. Böyle bir görev büyüyle aynı değerde olurmuş. Böylelikle çocuğun yüzünü özgürlüğüne kavuşturmuş olurmuşum. Rahibe hiçbir şey anlamadım. Size kadının deli olduğunu söyledim ya. İyi de neden siz? Bakın manastır Sarzak'tan 200 kilometre uzakta. Rahibe uzunca bir süre sessiz kaldı. Sonra beni aradı, beni seçmişti. Ne demek istiyorsunuz? Ben hep Karmelit değildim. İçimden bu Tanrı'ya yönelim duygusu uyanmadan önce anneydim. Kocamı ve küçük oğlumu terk etmek zorunda kaldım. Kadın belki de bu nedenle isteğine olumlu cevap vereceğimi düşünmüş olmalı. Haklıydı. Karim, gözlerini hala karanlık yüzden ayırmıyordu. Bana tüm bildiklerinizi anlatmıyorsunuz. Eğer bu kadının deli olduğunu düşündüyseniz, neden isteğini yerine getirdiniz, emrine uydunuz, birkaç fotoğraf uğruna, neden yüzlerce kilometre yol teptiniz, neden yalan söylediniz, çaldınız, yok ettiniz, neden? Çocuk için, kadının bütün deliliğine, söylediklerinin katıksız saçmalığına rağmen ben çocuğun tehlikede olduğunu hissediyordum. Ona yardım etmenin tek yolu da annesinin isteğini yerine getirmekte. Sadece o fırtınayı sakinleştirmek için de olsa. Abduf yutkundu. Vücudundaki iğneler daha güçlü batıyordu şimdi. Yaklaştı ve en sakinleştirici sesiyle konuştu. Bana anneyi anlatın biraz. Fizik olarak neye benziyordu? Çok iri, çok güçlüydü. En az 1,80 falan olmalı. Geniş omuzlu. Yüzünü hiç görmedim. Ama siyah ve dalgalı saçları olduğunu hatırlıyorum. Gözlük takıyordu tabii. Büyük çerçeveli gözlüklerden. Hep siyahlar giyiyordu. Pamuklu ya da yünlü kazaklar. Yajud'un babası ondan hiç söz etmedi mi? Hayır, hiç. Karim dua iskemlesinin tahtasına yapışıp daha da eğildi. Kadın içgüdüyle geri çekildi. Buraya kaç kez geldi? 4 ya da 5. Hep pazarları. Sabah. Bana bir isim ve adres listesi verdi. Fotoğrafçı. Fotoğrafların bulunduğu aileler. Hafta boyunca resimleri aramaya çabalıyordum. Aileleri buluyordum. Yalan söylüyordum, çalıyordum. Bana verdiği parayla fotoğrafçıyı kandırdım. Sonra fotoğrafları ona mı veriyordunuz? Hayır, söyledim size. O fotoğrafları benim yakmamı istiyordu. Geldiğinde sadece listedeki isimleri silmekle yetiniyordu. Bütün isimler çizildiğinde sakinleştiğini hissettim. Sonra kayboldu. Bir daha hiç görünmedi. Ben de karanlıklara daldım. Karanlığı, yalnızlığı seçtim. Sadece Tanrı'nın bakışına dayanabilirim. O günden beri küçük çocuk için dua etmediğim tek bir an bile olmadı. Ben birden durakladı. Dolaylı bir gerçeği anlamıştı. Neden buraya geldiniz? Bu soruşturma neden? Tanrım, şu da bir şey. Karim kalktı. Tütsü kokuları genzini yakıyordu. Ağzı açık, gürültüyle soluk aldığını fark etti. Yutkundu. Sonra Rahibe Andre'nin oturduğu tarafa bir baktı. Yapmanız gerekeni yaptınız dedi boğuk bir sesle. Ama hiçbir işe yaramadı. Bir ay sonra küçük çocuk öldü. Nasıl öldü bilmiyorum. Ama o kadın sandığınız kadar deli değildi. Üstelik Jude'un mezarı dün akşam saldırıya uğradı, Sarzak'ta. O saldırıyı yapanların kadının bir zamanlar korktuğu o iblisler olduğundan eminim şimdi. O kadın bir kabusun içinde yaşıyordu rahibe. Kabus az önce bitti. Rahibe başı eğik, inledi. Başlığı siyah ve beyaz ipekten yamaçlar gibi dökülüyordu. Karim, giderek güçlenen bir sesle devam etti. Hırıltılı sesi kilisenin içini kaplarken kimin için konuştuğunu bilmediğini anladı. Rahibe için mi, kendi için mi, yoksa Jude için mi? Ben deneyimsiz bir polis memuruyum rahibe. Bir serseriyim ve tek başıma ilerliyorum. Ama bir bakımdan dün geceki itler daha kötü bir duruma düşemezlerdi. Yine dua iskemlesine yapıştı. Çünkü o küçük çocuğa bir söz verdim, anladınız mı? Çünkü hiçbir yerden gelmiyorum. Beni durdurabilecek kimse de yok. Kendi bayrağım için yarışıyorum, anladınız mı? Kendi bayrağım. Polis değmene eğildi. Parmaklarının arasındaki ahşabın çatırdadığını duydu. Şimdi düşünmenin tam sırası Rahibe. Beni doğru yönlendirmek için bir şey, herhangi bir şey bulun. Jude'un annesinin izini sürmem gerek. Başı hala eğik Rahibe kafasıyla reddetti. Hiçbir şey bilmiyorum. Düşünün, o kadın nerede olabilir? Sarzaktan sonra nereye gitti? Her şeyden önce nereden geldi? Soruşturmayı sürdürmeme yarayacak bir ayrıntı, bir ipucu verin bana. Rahibe Andre, hıçkırıklarını dizginlemeye çalıştı. Galiba onunla birlikte geliyordu. Onunla mı? Çocukla. Onu gördünüz mü? Hayır, onu şehirde garın yanındaki lunaparkta bırakıyordu. Lunapark hala orada. Ama gidip orayı işletenleri görecek cesaretim olmadı hiç. Belki de işlerinde küçük çocuğu hatırlayan biri çıkar. Bildiğim tek şey bu. Teşekkürler rahibe. Karim koşar adımla çıktı. Geniş avluda demir ökçeli ayakkabıları cam üzerinde yürüyormuşçasına gıcırdadı. Buz gibi havada bir paratoner gibi dimdik durdu. Gözlerini gökyüzüne çevirdi. Dudakları kaygıyla aralandı. Allah kahretsin ama neredeyim ben? Neredeyim? 18. ayrımın sonu. Sayfa 178. Devamı 19. ayrımda.